Ayrım 5. Kerbela. Aşka bela Hazreti Hüseyin. Sinan Yağmur. Sayfa 67. Şehadetimin aşk kıblesi Mekke. Şehadet, mücahide düşman tarafından yüklenen bir ölüm değildir. Şehadet, mücahidin kendi duygu ve düşüncesiyle aşk ile seçtiği gönüllü bir ölümdür. Şehadet aşk yolculuğunda emri ilahiye uygun amellerle kendini feda etmek halidir. Medine'den Mekke'ye doğru giderken Zülhuleyl'de mola verdik. Abdestlerimizi alıp namazımızı eda ettikten sonra yeğenlerim ve büyük oğlum Abdullah bağdaş kurup karşımda dizildiler. Gençlerin merak ettikleri bir husus vardı ama söze nereden başlayacaklarını galiba kestiremiyorlardı. Yeğenlerimden birisi, "Amca, bu Muaviye ve oğlu Yezid'in geçmişten bu yana bizim ailemize dertleri ne ki bizlerle uğraşıyorlar?" dedi. "Bunların derdi ta uzun yıllar öncesine dayanır. Gelin onlar hakkında size bazı bilgiler vereyim." Raşid halifeler denen ve bütün ümmetin hoşnutluğunu, duasını kazanan dört halife devri sona ermiş ve Emevi dönemi başlamış oldu. Halifeliğin imamet çizgisi artık yok olmuş, onun yerine sultanlık, krallık, halifeliği başlamıştı. Muaviye ile başlayan bu dönem, Müslümanlar arasında nifak ve fitnenin yaygınlaşacağı bir özelliği de taşıyordu. Muaviye, Tuleka'dandır. Tuleka, sonuna kadar direnerek Resulullah ve ashabıyla savaşıp, Mekke'nin fethinden sonra gidecek yerimiz yok, bari biz de Müslüman olalım düşüncesiyle, kerhen İslamiyet'i kabul edip, ardından af talepleri Resulullah tarafından kabul edilince, İslam'a teslim olanlara verilen isimdi. Muaviye Sicil'e hiç de sevilmeyen bir ailenin oğludur. Babası Ebu Süfyan son gücüne kadar peygamberimize ve Müslümanlara zorluk çıkarmasıyla meşhurdur. Mekke fethinden önce imtiyazları kaybolmasın amacı ile Medine'ye kadar gitmiş, peygamberimizin Mekke'ye yürümemesi için gayret sarf etmişti. Artık iş işten geçmişti. Mekke, Hudeybiye anlaşmasını çiğnemişti. Küçümsedikleri, aşağıladıkları, hatta her türlü işkenceyi üzerlerinde uyguladıkları Müslümanlar, onların seçkin aile konumunu, Mekke'deki saygınlıklarını ellerinden alacaktı. Eşitlik ve adalet, onların bugüne kadar sürdürdükleri imtiyazlı hayat tarzlarını yerle bir edecekti. Ebu Süfyan kadar Mekke'nin fethedilmesine içten içe kahrolan birisi daha vardı. Eşi Hit. Muaviye'nin annesi Hint, peygambere ve ashabına, özellikle baba Ali'ye karşı kin duygusuyla doluydu. Hind'in babası, kardeşleri, yakın akrabaları Bedir ve Uhud'da Hazreti Hamza ve babam Hazreti Ali tarafından öldürülmüş. O günden sonra Hint, "Artık dünya bana dar geliyor. Onların öldürdüklerini görmeden yüzüm gülmez," diyordu. Hatta kocası Ebu Süfyan'ı, "Muhammed ve Ali'den intikamlarımızı almadığın sürece senin yatağına girmeyeceğim, kokular sürünmeyeceğim," diye tehdit de etmişti. Gün geldi, öldürülmeleri için nice uğraşlar verdiği Müslüman ordusu onun evinin önünden geçiyordu. Oysa daha dün gibi havzasındaydı. Vakar ve sadelik içerisinde Mekke'ye girenleri kovdukları günler. "Keşke," diyordu. "Keşke bugünleri görene kadar yer yarılsaydı da onu yutsaydı." Muaviye'nin yetişmesinde en çok payı annesi Hint alır. Küçüklüğünden beri hırsıyla tanınan Muaviye'ye komşuları, "Bu çocuk büyük adam olacak ve ileride kabilesini yönetecek," dediklerinde annesi Hint, "Sadece kavmini mi yönetecek? Bütün araba yönetmesi gerekir," diyecekti. Babası Ebu Süfyan ve annesi Hint, yoldan geçen deden Muhammed'in üzerine duvar üstünden hayvan pisliği atarlarken Muaviye ise elinde küçük kova ile onlara hayvan pisliği taşır. Annesi Hint, Uhud savaşı sonrası büyük amcamız Hazreti Hamza'nın ciğerini bıçakla tahtanın üzerine doğrayıp daha sonra ağzında geviş getirirken genç Muaviye olup biteni merakla seyreder. Mekke'deki ayrıcalıklı konumlarını kaybeden Ebu Süfyan ve oğlu Muaviye tekrar eski güçlerini kazanmak amacı ile Peygamber Efendimizin yakınında yer almaya gayret sarf etseler de çabaları boşa çıktı. Muaviye, okuma yazma yeteneğinin sayesinde kısa süreli de olsa dedemin vahiy katipliğini yaptı. Muaviye, Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Şam valiliğine atandı. Bu görev onun hayatının dönüm noktası oldu. Aradan geçen uzun sürede Suriye ve bölgesinde hakim güç konumunu kazandı. Fetihli ile gönüllerde yer tutuyor, halkı hoş tutmanın yollarını iyi biliyordu. Vahiy katipliğinden valiliğe geldiğinde gülün kokusunu unutmaya başlamıştı. Sonuna kadar direnerek tabi olduğu İslam tam teslimiyet halini bulmadığından kendisindeki oluşan geç teslimiyetin yaralarını, vesvası hannasın ihvaları gönlünde yer etmeye tekrar kaşımaya başlamıştı. Muaviye kurduğu saltanatın ihtişamına kapılarak Müslüman olduktan sonraki samimiyetini ve hamiyetini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı. Kendinden uzaklaşırken hırsı gönül gözünü kör etmiş, sevilen bir insan iken yavaş yavaş kendisine buğuz edilen bir insan olmuştu. Nereden nereye? O ki güller gülünü bulmuş görmüş, dizinin dibinde rahleyi tedrisinden geçmiş ama nefsi kadar oyunuyla taktiğinin gereğini kendisine oynatmıştı. Hilafetin başına geçmek için fırsat kollayan Muaviye'nin beklediği fırsat nihayet doğmuştu. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi. Bir yerde kalbine göz yumdukları Hazreti Osman'ın kanını talep etmek suretiyle ortaya çıkıp hilafet iddiasında bulunmuştur. Onun bu iddiası devleti ele geçirmek amacıyla bilinçli ve sistemli bir çıkıştır. Zira aynı gaye için ortaya çıkan Cemal topluluğu ile işbirliği yapmadan yoluna kendi başına devam etmesi bu nedenledir. Siyasi bir deha olan Muaviye, iktidarı ele geçirmek amacıyla bütün yolları denemiş, daima hedefine adım adım yaklaşmaya çalışmıştır. Cemal ve Sıffin savaşları ile tahkim olayı onun hedefine yaklaşmasında birer sıçrama noktası olmuştur. Muaviye, sadece oyalama ve güçlerini tazelemek için fırsat olarak kullandığı tahkim hadisesinden sonra açıktan Babam Ali'ye savaş ilan etmiş ve yönetimi onun elinden almak amacıyla Irak ve Hicaz'a düzenli saldırılar tertiplemiştir. Sıffin'de Babam Ali ve Muaviye arasındaki savaşta babamın ordusu kesin zafere çok yakındı. Bir savaşın başladığı andan itibaren üstünlüğü ele almış, Muaviye ordusunu hezimete uğratmak üzereydi. Akşam hava karanlığı çökünce babam ümmet kanı daha fazla dökülmesin diye Muaviye'yi elçi göndererek bu savaşı sona erdirmeyi teklif etti. Mektubunda Hazreti Ali'den Vali Muaviye'ye: "Benim bütün gayretim Resulullah'tan emanet kalan İslam birliğinin tesisidir. Hiç istemediğim halde bu görevi kabul etmek zorunda kaldığımı sen de biliyorsun. Diyorsun ki Hazreti Osman'ın katilleri senin ordundadır ve ben onun katillerinin cezasını vermek için bu yola başvurdum. Yıllardır valilik yaptım. İdarecilikte tecrüben var. Kim suçlu, kim suçsuz emin olmadan masum insanları nasıl töhmet altında tutarım ki? Ortalık karışık. Sap ile saman birbirine karışmış. Araştırma ve soruşturma için bana zaman lazım. Sen kalkmış Şam'dan isyan bayrağı açmışken işimi ve Osman'ın katillerini tespit etmemi zora sokuyorsun. Otur oturduğun yerde. Eğer seninle derdim olsaydı, halifeliğe geçtiğimde içlerinde sen de olmak üzere bütün valileri Medine'ye istişare toplantısına çağırır, sen gelince de seni azleder, hakkından gelirdim. Benim sinsilikle işim olmaz. Ben mertliğin sesiyim. Ben Resulullah'ın terbiyesinde yetişmişim. Osman'ın şehit edilmesinde herkesten daha çok üzülen benim. Medine, Osman'ın evinin isyancılarla kuşatılması esnasında olup bitenleri seyrederken ben ve çocuklarım, yeğenlerim ve kardeşlerim onu korumak için günler boyu gecelerce nöbet tutmadık mı? Madem sen bu kadar Osman sevdalısıydın, Şam'dan isyanın sonucunu bekleyene kadar askerlerinle Osman'ı korumaya, isyancıları tepelemeye niçin gelmedin? Muaviye, derdin katillerin bulunması değil. Derdin bu fırsatı değerlendirip yıllardır içinde biriken hırsa ulaşmak, sultanlığı sağlamak. Allah ve Resulü hakkı için bu senin son kez uyarışımdır. Ordun telef olmak üzere. Yarın öğleye kalmaz mağlubiyeti tadacaksın. Ancak Müslüman kanının oluk oluk akmasına gönlüm razı değil. Sulh için hususi bir şartım yok. Şam'a dön ve benden gelecek talimatı bekle. Sabah namazına kadar mektubuma cevap gelmezse söylediklerimin kabul edilmediğine kanaat getireceğim ve savaş kaldığı yerden devam edecek. Ey Süfyanoğlu, ümmetin vahdeti için söylediklerimi iyi düşün. Vesselam." Babam mektubuna beklediği cevap yerine tarihte eşi görülmemiş bir hile ile karşılaşacaktı ve bu hile Muaviye lehine savaşın seyrini değiştirecekti. Muaviye mektubu danışmanlarıyla istişare eder. Muaviye'nin danışmanı Ambiaz, halife olmak için önüne bir fırsat doğdu ama bu fırsat çok çabuk ölecek gibi. Ümidim hala sönmedi. Yarın savaşta Ali'nin defterini dürüp atarım. Aklın başında mı, yoksa savaş yorgunluğum gözlerini mi kararttı? Yat kalk da akşam karanlığının imdadına yetiştiğine dua et. Savaş neredeyse bitiyordu ve bizler bu akşama sağ olarak ulaşamayacaktık. Kabul et Muaviye. Savaşların cengaveridir Ali. Ali'nin hangi savaşı kaybettiği görülmüş ki? Sanki Allah onu özel olarak savaşçı yaratmış. Eğer niyetin yarın savaşa kaldığı yerden devam etmekse, kılıcının yanında kefenini de taşımayı unutma. Hezimet kaçınılmaz ve senin senelerdir gördüğün rüya duman olur gider. Başka ne yapabilirim ki? Benim aklımda bir fikir var. Nedir? Eğil de kulağına fısıldayayım. Muaviye başını am bir asa doğru uzatır. Am fızıltı ile fikrini söyler. Olur mu dersin? Yarın göreceğiz Muaviye, yarın göreceğiz. Yeter ki sen dediklerimi askerlerine uygulat. Ertesi sabah gün aşırı ışımaz, Muaviye askerlerine Kur'an musaflarını mızrakların ucuna bağlanmasını emreder. Askerler Kur'anları mızrakların ucuna takarak, biz hepimiz din kardeşiyiz, kitabımız aynı. Öyleyse neden birbirimize kılıç çekiyoruz? Gelin, Kur'an'ı hakem tayin edelim, Kur'an'ın hükmüne bağlı kalalım, diye bağırdılar. Birden bizim ordumuzdan büyük bir dalga geri çekilerek ayrıldılar. Şia'nın ileri gelenleri, Kur'an'a kılıç kaldırmayacaklarını ilan ederler. Babam Ali, bunun bir hile olduğunu haykırır. Çalın kılıçları, bu Kur'an'lar şirki meşrulaştırma, zulüm ve cinayet düzenini koruma aracıdır. Çalın kılıçları, ben konuşan bir Kur'an'ım. Fakat akılları gördükleri manzarada takılı kalanlar, görünüşe itibar edenler, kalıplara bağlı kalanlar, olayları tahlil edip değerlendiremeyenler, meselelerin kökenine inemeyenler, babam Ali'ye itiraz ederler ve şöyle derler. Kur'an'a karşı kılıç çekmemizi istersin. Çekilen bu kılıçlarımız senin başına çalınacaktır. Hükme uymalısın. Aksi takdirde seni Kur'an'a karşı isyan etme gerekçesiyle öldürürüz. Bunlara karşı diğer kanattaki grup ise Ali'ye karşı şunları söyler. Eğer hükme uyarsan sana kılıç çekeriz. Kendini haklı görüyorsan neden teslim oluyorsun? Hakimiyet Allah'ındır ve karar almak sana ait değildir. Bunlar hüküm vermeyi Ali'ye bırakırlar. Onlar da hüküm verme suçuyla Ali'nin ortasından ayrılırlar. Hariciler böylece Nehavend Savaşı'nın bizzat bize karşı yapılan bir savaşa dönüştürürler. Her iki kanatta da tutucu, dinci, mümin, inançlı, hatta ibadetçe ve takvaca meşhurdurlar. Fakat bunların bir zaaf noktası vardı. Bu da bilinçli olmamalarıydı. Zaten bilinçsizliğin de şer'i açıdan bir önemi yoktur. Her iki grup da Muaviye'nin düşmanı. Babam bu ikisinin ortasında kurban olur. Başarıya ulaşan da Muaviye'dir. Babamın çektiklerine bakınız. Düşmandan çekmiyor da dosttan çekiyor. Zulüm nedeniyle değil de cehalet nedeniyle çekiyor. Babam Ali kurban olur. Bilinçli bir dinsizin çektiği bir kılıçla değil, bilinçsiz bir Müslümanın arkasından sapladığı hançerle. Kendisi babam Ali karşısındaki durumunu şu şekilde anlatır. Ben ona göre dört hususta daha avantajlıydım. Ben sırrımı saklıyordum. O açığa vuruyordu. Benim düzgün ve itaatkâr bir ordum vardı. Onun bozuk ve isyankâr bir ordusu vardı. Ben onu Cemal ashabıyla baş başa bıraktım ve kendi kendime dedim ki, eğer Cemal ashabı ona galip gelirse onlar bana Ali'den daha ehvendir. Eğer Ali onlara karşı galip gelirse ben de onların dininde şüpheye düşürürüm. Ben Kureyş'e Ali'den daha sevimli geliyordum. Ondan kaçıp da bana gelenlere ne mutlu. Hazreti Osman döneminde başlayarak Hazreti Ali'nin katledilmesine kadar gelişen olaylar, Araplık vasfı ağır basan bir devlet anlayışını doğurmuştur. 661 yılında İslam ülkesinin her tarafında hakimiyeti sağlayan Muaviye, böylece İslam tarihinde saltanatın başlatıcısı olmuştur. Ele geçirdiği idareyi de babadan oğula geçen saltanat idaresi haline getirmiştir. Muaviye'yi bir siyaset adamı olarak değerlendirmek gerekirse, onun fevkalade daha iyi bir diplomat olduğu görülür. Ancak o, Müslümanların devlet başkanı olarak düşünülürse, seleflerinden farklı bir çizgide olduğu, halifeden ziyade değişik kültürlerin, siyasi anlayışların kendisinde bütünleştiği Araplık karakteri karşımıza çıkar. İcraatları ümmetin tepkisini çekmeye başlıyor. Muaviye, İslam dünyasında ilk sarayı yaptırandır, Yeşil Saray. Yeşil ismini sarayı baştan aşağı kuşatan yeşil mermerlerden alır. Zekat paraları ve toplanan diğer paralar sarayın süslenmesi için harcanır. Halk susuzluk çekerken sarayın orta yerine yüzlerce fıskiyesi bulunan büyük bir havuz yapılmıştır. O bu sarayı büyük bir istekle inşa ettirmiştir. Bu sarayın inşasında Rum ve İranlı mimarları çalıştırmış ve bizzat denetlemek için her gün sarayın inşa edildiği yere gidip saatlerce ustaların başında durmuştur. Bu sırada Şam'da sürgünde olan Ebu Zer de her gün şöyle haykırmıştır. Ey Muaviye, eğer bu sarayı kendi paranla yaptırıyorsan israftır. Eğer halkın parasıyla yaptırıyorsan ihanettir. Muaviye'nin icraatları yavaş yavaş Resulullah'ın sünnetlerini yıkmaya doğru gidiyordu. Artık din bir gelenek haline almaya başlıyordu. Müslüman kafire mirasçı olamazken Müslüman kafire mirasçı yapıldı. Gayrimüslimlerden alınan diyetin yarısını devlet kasasına, diğer yarısını kendi kasasına aktarıyordu. Savaşlarda elde edilen ganimetler arasındaki altınları kendisine alıkoyuyordu. Moğol zulmünden kaçan ve Arap tüccarlar tarafından İslam ile müşerref olan Türk kavimlerinden olan kişilerden ise cizye, haraç vermemek için Müslüman oluyorlar diye Müslüman olmaya yeni kriterler getiriyordu. Cizye haraç iktidarını daha da güçlendiriyordu. Muaviye nedense atadığı valilerde liyakat, adalet ve merhamet ilkesini gözetmiyordu. İslam şehirlerine tayin ettiği valiler genelde geçmişte Resulullah'a eziyet etmiş silelerden seçiliyordu. Mesela bunlardan birisi de Mısır valisi Sad bin Ebisi Sahtır. Bu kişi Mekke döneminde önce Müslüman oldu, sonra irtidat etti. İrtidadından önce bir müddet Resulullah'ın vahiy katiplerini yaparak vahyin gelişine bizzat şahit olmuştu. İrtidat edince tüm bildiklerini Mekke müşriklerine İslam'la alay malzeme etmeleri için aktarmış ve kendisi de her fırsatta alay etmiştir. Resulullah'ın en çok incindiklerinden birisidir. Resulullah bu zat hakkında Kabe'nin örtüsüne bürünmüş halde bulsanız bile öldürünüz emrini verdi. Mekke'nin fethinde kaçacak yer bulamayınca kerhan biat etmek zorunda kaldı. Resulullah'ın yanına biat için geldi. Biat edip gittikten sonra hemen Resulullah ashabına dönerek "Biat etmeden evvel içinizden bu adamı katledecek doğru biri çıkmadı mı?" diye sordu. Onlar da "Biz işaretinizi bekliyorduk." cevabını verdiler. Bunun üzerine Resulullah "Bir peygamber ima ile adam öldürtmez, açıkça konuşur." buyurdu. Diğer bir valisi de ümmette büyük bir infial uyandırıyordu. Muaviye tarafından hiç de bu göreve uygun olmayan, ayık dolaştığı görülmeyen ve sürekli av seferleri düzenleyen Bus bin Ertat'tır. Bus, kendisinden önceki vali Abdullah bin Abbas'ın iki küçük çocuğunu katlettirecek, bu cinayetin gözlerinin önünde işlendiği anne çıldıracaktır. Sahabe avına çıkan Muaviye, ileride muhalif olma ihtimali olacak insanları tek tek katlettiriyordu. Kesilen sahabe başlarını şehirlerde teşhir ettirip halkı gözdağı verecek kadar merhamet çizgisinden uzaklaşan Muaviye, kendisini sevenlerden de yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Cesedin kellesini gövdesinden koparma zulmü ilk defa Ambar bin Yasir'e Muaviye döneminde yapılmıştı. Basra, Kufe gibi Ehl-i Beyt'e karşı sevgisi olan şehirlerde, cuma ve bayram hutbelerinde ailemize karşı kötü sözlerin okunması hususundaki emri valilere gönderen Muaviye'dir. Allah Resulü'nün en sevdiği insanlara bizzat onun manevi huzurunda, mescidinde küfrediliyordu. Bu işin en çirkin boyutu da cuma hutbelerini Ehl-i Beyt'e küfür ile bitirmenin gelenek haline getirmesiydi. Kufe valisi Muhire bin Sube'ye yazılı talimat ile Ali ve ehline hakaret ve kötü sözler içeren hutbeler okutulmasını ister. Muhire bin Sube cevap yazar. Ben Muaviye dünyada saltanat sürsün diye ahiretimi yakamam. Muaviye'nin icraatlarından rahatsız olan ve onu kınayanların başında Hazreti Ayşe, Sad bin Ebi Vakkas, Abdullah bin Ömer ve Hasan el-Basri de geliyordu. Bilal-i Habeşi, Ebu Zer, Hucu bin Adi gibi zayıtlar Muaviye'nin yaptıkları karşısında "Muaviye bizi meleklerden bile utanacak hale getiriyor." demişlerdir. Hatta her gittiği yerde Muaviye'nin kötülüklerinden bahseden Hasan Basri sürekli sohbetini şu sözle tamamlıyordu. Muaviye'nin dört işi var ki bunlardan birini alelade biri yapsaydı kendi hesabına çok tehlikeler başlardı. Birincisi, o ümmet üzerindeki hakimiyetini şura ile değil, kılıç zoruyla elde etti. İkincisi, oğlunu veliaht tayin etti. Oysa ki kendisi Yezid'in ayyaş, hafif meşrep, ipek elbiseler giyip içkili alemler düzenleyen bir veliaht olduğunu biliyordu. Üçüncüsü, Sümeyye'nin oğlu Ziyad'ı nesebine ilhak ederek Resulullah'ın haram kıldığı bir işi irtikap etti ve devlet memurluklarını akrabalarıyla doldurdu. Dördüncüsü, Hicr ve arkadaşlarını katletti. Hazreti Ayşe annemiz, Yezid hakkındaki söylentiler cümle aleme duyulunca Muaviye'ye oğlu Yezid'in terbiyesiyle yakından ilgilenmesini, ahlak dışı davranışlarına engel olmasını, bu durumdan bütün halkın müşteki olduğunu bir mektup yazarak bildirir. Baba Muaviye, hiç kimse tarafından sevilmeyen, ahlaksız davranışları, Bizans sarayında bile dedikodu malzemesi yapılan oğlu Yezid adına zorla biat çalışmasına ter dökerken, oğlu Yezid de babası Muaviye'ye yaranmak için etrafına topladığı ehilsiz ulema aracılığı ile Peygamberimizin adını kullandırarak hadis üretimine geçmişti. Yezid alimler sınıfı oluşturmuştu. Devletin alimleri, halkın alimleri ve hakkın alimleri artık yerlerini almaya başlamıştı. Hakkın alimleri nübüvvetin mirasçısıdır ve aşk yolunun mihmandarıdırlar. Halkın alimleri hududullah'a dikkat etmeden sıkıştığında kullara ulufe dağıtır gibi haram ve helali ayırandır. Devletin alimleri ise devletin iyisi ve kötüsüne göre hakkı ve hakları bölüştürendir. Yezid para ve makam karşılığında alimlerine Peygamberimizin ismini kullanarak uydurma hadis yazdırmaya başlamıştı. Bunlardan bazıları şunlardı. Allah katında emin kişiler üçtür. Ben, Cebrail ve Muaviye. Muaviye, hilminden ve güvenilirliğinden dolayı neredeyse peygamber olarak gönderilecekti. Cebrail üzeri yazılı bir sahife getirdi. Sahifede yazan şuydu. La ilahe illallah, Muaviye sevgisi kullarımın üzerine farzdır. Muaviye, hiç de kolay olmayan Yezid'e biat işini bir an önce halletmek istiyordu. Ancak bu iş epey zor olacaktı. Çünkü Yezid'in nasıl biri olduğunu dost düşman herkes biliyordu. Bu sebeple dostlarını bile ikna etmesi zorlaşmıştı. Muaviye, bu zor işi akla gelen her türlü yolu kullanarak başarmaya çalıştı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a 100.000 dirhem göndermişti. Abdullah bu parayı almayı reddederken şunları söylüyordu. Bu paralar bana paha biçilemez kıymetli olan dinimi çok ucuz bir fiyatla satmak için gönderilmiştir. Şam'daki sarayına bütün şeyhlerin vaaz ve medrese hocalarından bazılarını çağırdı. Onları bin bir çeşit yemekle donatılmış sofrada ağırladıktan sonra oğlunun halifeliğine destek vermeye davet etti. Bazıları bu durumdan hoşlanmasalar da yemekten sonra kendilerine sunulan içi dirhem dolu küçük sandıkları kucaklarına aldıklarında Yezid'e övücü menkıbeler bile rivayet eder hale geldiler. Onlardan Eşhaş bir dehhak kucağında sandık dışarı çıkarken yanında onu uğurlamak için Yezid de vardı. Onları gören Hasan Basri Yezid'e sorar. Babam bunların imanını kaç paraya satın aldı? 30.000 dirheme. Yazık, dinlerini pek de ucuza satmışlar. Muaviye Şam'da, danışmanları diğer şehirlerde Yezid'in halifeliğine zemin hazırlama faaliyetlerindeydi. En çok çekindikleri iki şehir ise Medine ve Mekke'ydi. Sahabe çocuklarının kendilerini desteklemeyeceklerini sezdiklerinden ya telkin yolu ile ya da tehdit yolunu tercih etmek zorunda kalıyorlardı. Medine'ye gelen Mervan sahabe olan evlatlarını mescide topladı. Muaviye'den uzun bir övgüyle bahsettikten sonra Şam Maliki size selam ve iyi dileklerini sunuyor. Ümmetin bundan sonraki iyiliğini de düşündüğünden öldükten sonra yerine bu iş için en ehil kişi olan oğluna sizden biat etmenizi tavsiye ve istirham ediyor. Orada bulunan Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman ayağa kalkarak "Ey Mervan, sen de yalan söylüyorsun. Muaviye de yalan söylüyor. Siz hiçbir zaman Muhammed ümmetinin iyiliğini düşünmediniz. Siz böyle yapmakla kaysercilik, saltanat kurmak istiyorsunuz. Biliyorsunuz ki bir kayser ölünce yerine oğlu geçer. Hem bu yaptığınız iş Ebu Bekir'in ve Ömer'in sünneti değildir. Bilakis onların yoluna aykırıdır. Zira onların hiçbiri çocuklarını kendilerine veliaht tayin etmediler." der. Mervan'ın çabası yetmediğinden olsa gerek, bu işi bizzat Muaviye üstlenerek, haç mevsiminde Medine'ye gelerek bizleri teker teker huzuruna çağırdı. Hiçbirimizin Yezid'e rıza göstermediğimizi ve biat etmeyeceğimizi anladı. Muaviye, çeşitli illerin ileri gelenlerini sarayına çağırtarak onları ikna etmenin yollarını arıyordu. Ahnef bir Kays'ın da içlerinde bulunduğu bir heyette bu zatın niçin hiç görüş beyan etmediğini soran Muaviye, Ahnef'ten şu cevabı alıyordu. Biz doğruyu söylemek için senden, yalan söylemek için Allah'tan korkarız. Bütün bunlar bir yana, biz ümmetin önde gelenlerinden 5 kişi Yezid'e biat etmeyi reddetmiştik. Biz, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Hazreti Zübeyir'in oğlu Abdullah, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah ve ben. Muaviye, ölüm döşeğindeyken oğlu Yezid'e şu vasiyeti yapıyordu. Oğulcuğum, bu işi, iktidarı senin ayağına kadar getirdim. Her şeyi sana kolaylaştırdım. Düşmanlarını sana karşı alçattım. Arapları sana boyun eğdirdim. Hiç kimsenin bir araya getiremediği mülkü senin için bir araya getirdim. Ben 4 kişi dışında kimsenin sana zorluk çıkarmasından korkmuyorum. Ali'nin oğlu Hüseyin, Ömer'in oğlu Abdullah, Zübeyir'in oğlu Abdullah ve Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman. Ömer'in oğlu Abdullah tek kalırsa sana biat eder. Kıyama kalıncaya kadar Zübeyir'in oğlu Abdullah'ın yakasını Iraklılar bırakmaz. Eğer öyle yaparsa sen kazançlı çıkarsın. Eğer kalkmazsa sen de güzel davranırsın. Ebu Bekir'in oğluna gelince, o arkadaşlarına bakar. Onlar ne yaparsa o da onu yapar. O hayata düşkündür, yaşamayı sever. Ama Ali'nin oğlu Hüseyin var ya, işte o arslanın gücüyle, tilkinin hilesiyle karşına çıkar. Başını ezmek için her an fırsat kollar. İşte o böyledir. Eğer sana bunu yapmaya kalkarsa, ona dünyayı zindan et ve onu lime lime doğra. Oğlum, ortalığın karışık olduğu dönemlerde bunca sene nasıl ayakta durup 40 yıl idarecilik yaptığımı sırrını öğrensen de sen de yarın halife olduğunda uygula ki, başın hiç ağrımasın. Konuşarak çözemezsen devreye parayı sok. Paranın çare olmadığı yerde elinden kırbacı düşürme. Kırbacın iş görmediği hallerde kılıcını elinden bırakma. İşte başarının sırrı. 5. ayrımın sonu, sayfa 81.